Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Sizlerle bir programda daha haftanın kapanışında birlikteyiz. Yeni Şeyler'de ne konuşacağız? Teknoloji konuşacağız. Teknolojinin konuşulmayanlarını, arka planda kalanları konuşacağız. Bugünkü programımızda neler var? Bugünkü programımızda yaşlıların, yaş almış olan büyüklerimizin internet ve sosyal medya kullanımlarını konuşacağız. Ardından patentle ilgili çok ilginç bir sohbetimiz olacak ve en sonunda tabii ki haberleri vereceğiz sizlere. Evet, şimdi konuğumuzu hiç bekletmeden, hatta konuklarımızı hiç bekletmeden onlara merhaba diyelim. Merhabalar efendim.
Merhabalar.
Şimdi konuklarımızı şöyle tanıtayım ben. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşegül Toker ve Eda Sena Şenceylan. Merhabalar. Öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz?
Merhaba, ben 97 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak başladım. Başladığım yıldan beri benim esas alanım teknolojinin kişiler ve şirketler tarafından kullanımı konusunda çalışıyorum. Doğal olarak o yıllarda internet önemli bir teknolojiydi, çağı değiştiren teknolojiydi. Sonrasında da teknoloji geliştikçe benim de çalışma alanlarım değişti. En son mobil ve sosyal medya üzerine araştırmalarımı yoğunlaştırdım.
Hocam çok güzel şeyler bunlar. O kadar çok konuşacak şey var ki inşallah program süresi içinde bitirebiliriz bunları. Peki sevgili Eda Sena Şenceylan'ı da tanıyabilir miyiz acaba?
Merhabalar. İsmim Eda Şenceylan. Teşekkürler öncelikle sizinle olmak güzel bugün benim için. Ben de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü lisans mezunuyum ve geçtiğimiz Temmuz ayında da hocam Profesör Doktor Ayşegül Toker'le hazırladığımız tezle birlikte yüksek lisans derecemi aldım.
Süper. Harikasınız. Peki birazcık şu başlamadan önce tezinizden ilgili sizden birkaç görüş alabilir miyiz? Bu tez neyi kapsıyor? Nasıl bir hareket planıyla yola çıkıldı?
Aslında ben şöyle bir şey söylemek istedim. Sosyal medya çalışmalarına literatürde baktığımız zaman genellikle en yoğun kullanıcı grubu gençler olduğu için hep gençler çalışılmış. Hep onların kullanma motivasyonları araştırılmış.
Evet.
Bu çalışma, onu da söylemek istiyorum. Benim annemin Facebook'a girmesiyle ben de ne oluyor acaba onu gözlemlemeye başlamakla, yani tamamen araştırma konusu gözlemlere dayalı. Daha sonra bu konuyu Eda'yla master tezinde bunu yapmak ister misin dediğimde o da heyecanla konuya sahip çıktı. Çünkü kendi ailesinde de böyle hikayeler var.
Hepimizin ailesinde var hocam, emin olun. Yani benim de annem böyle.
Aynen. Yani çok hayatın içinden çıktı bu araştırma sorusu diyebiliriz.
Peki araştırma sorusu neydi hocam? Bu başlığını koyalım, oradan yürüyelim isterseniz.
Araştırma sorusu aslında yaş almış kişiler. Biz yaşlılığı demeyi sevmiyoruz. Yaş almış kişiler diyoruz.
Ben biraz terbiyesizlik yaptım orada.
Acaba farklı bir motivasyonu var mıydı sosyal medyayı kullanırken? Onu anlamaya çalıştık ve de aslında araştırmanın belki de en vurucu kısmı sosyal medya kullanımının onlar üzerindeki etkileri. Eda da belki bu konuda bir şey eklemek
ister. Lütfen tabii ki.
Aynen, yani genel bir keşif şeklinde aslında önce yüz yüze görüşmelerle başladık araştırma sorusunu derinleştirmek için. Sosyal medyayı kullanım motivasyonları nelerdir yaş almış kişilerin ve bu kullanımın onların kişisel hayatları üzerindeki etkisi nedir sorusuyla yola çıktık diyebiliriz.
Peki o zaman şöyle başlamak isterim ben. Şimdi bu yaş almış kişilerin internet kullanımını diğer yaş gruplarıyla aradaki bir farkı var mıdır? Hani oradan başlayalım sosyal medyaya geçmeden önce.
Valla ortak ya konular var. Motivasyon olarak baktığımız zaman ya da kullanma biçimleri, kullanma amaçları diye baktığımız zaman ortak olanları da var ama farklı olanları da var. Eda farklarını anlatsın bize bence.
Yani literatüre baktığımızda gençlerin daha çok bununla da güncel hayatta karşılaşıyoruz. Kabul görme duygusu, sosyal kıyas, okuldaki başarı etkisi, yalnızlık, depresyon duygusunu paylaşma gibi motivasyonları var daha çok sosyal medya kullanımında. Ama yaş almış kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda daha çok hani var olan o boş vakti doldurma, eğlenme, bilgi alma, bilgiye hızlı ulaşabilme, kendi kendine yetebilme gibi motivasyonları olduğunu görüyoruz. Kullanım anlamında da şöyle rapor sonuçları var. VR Social'ın yaptığı bu yıl 2019 raporuna göre mesela tahmin edebildiğimiz gibi hani sosyal medya kullanıcılarının tamamının 1 bölü 3'ü neredeyse 25-34 yaş arası.
Evet.
Ama çarpıcı bir şekilde %8,2'si yaş almış kişiler diyebileceğimiz segmenti oluşturuyor ve bu giderek artan bir yüzde. Yine TÜİK'in hane halkı bilişim teknolojileri konum araştırmasına göre yine güncel olarak görüyoruz son 4 yılda yaş almış kişilerin internet kullanma oranı 3,4 kat artmış. Yani bu da aslında onların motivasyonlarını, ihtiyaçlarını ve nasıl bir etkiyle karşı karşıya kaldıklarını analiz etmemiz gerektiğini altını çiziliyor.
Peki, şöyle bir soru sormak istiyorum. Yaş almış kişiler deyince onların yaş grubunu tam olarak ortaya koyabilir miyiz? Hani kaç
Tabii
yaşındaki insanlardan bahsediyoruz?
65 yaş üstü kişiler.
Üstü, okey. Peki,
Aslında bu genel bir tanımı yani kıdemli vatandaş, senior
senior,
citizen, 62, tüm dünyada da bu şekilde kabul görüyor.
okey. Şunun için soruyorum ben bunu. Mesela internetin ülkemizde kullanıma girmesi ya da hızlanması 2000'den sonra oldu. İşte 1994'te, 95'te bizler giriyorduk internete ama şunu merak ediyorum ben. Yaş almış kişilerin alttan gelen kitlenin yaşlanmasıyla mı ortaya çıkıyor yoksa üst tarafta hiç internete girmemiş olan insanlar biz artık internete girmeliyiz diyerek mi bu işin içine giriyorlar?
İkisi de var. İkisi de var. Biz aynı anda cevap verdik.
Evet.
Ama esas dönüşüm bu özellikle bu yaş grubu için mobil. Mobille internetle tanışıyorlar. Açıkçası belki herkesin ailesinde vardır. Annem internet kullanmıyordu. Ta ki bir gün ablam eski cep telefonunu ona klasiktir ya eskisi
Evet,
yeni
evet.
alınca eskiyi anneye verilir.
Evet.
Akıllı telefonla internetle tanıştı. Eda'nın babasının hikayesi de tamamen aynı.
Aynen.
Yani oradaki esas itici güç teknoloji ve mobil teknoloji diyebiliriz. Akıllı telefonlar. Yani
Süper.
yaşlıların şu an akıllı telefon sahip oranı %95 mesela bizim yaptığımız araştırmadaki sonuçlar. %61'inin laptopu var, %58'inin tableti bile var. Hani inanılmaz bir penetrasyon var diyebiliriz. Hani kullanmayan yaş almış kişiler kullanmaya başlıyor. Ama bir
Ciddi bir pazar
yandan da
oluşmuş orada yani.
evet, aynen. Ama tam da işte bu nokta çok önemli. Yani bir teknolojinin tekrardan ben bunu yapabilirim. Hatta annemin hikayesinde cep telefonundan sonra bilgisayar kullanmaya cesaret edebildi. Çünkü orada yapabildiğini gördü.
Vallahi süper bir şey. Şimdi benim annemin hikayesinde şöyle bir şey var. Belediyenin internet ve bilgisayar kursları vardı. Onlara katıldı ve gerçekten de çalıştı orada. Yani bir üstünde ders yaptı gerçekten de. Ödevler mödevler falan yaptılar ve ondan sonra bu işin içine girmeye başladı. Bana çok ilginç geliyor. Hatta şöyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlarım mesela cep telefonu alacakları zaman bana danışırlar. Benim annem artık bana danışmıyor. Gidiyor kendi daha büyük ekranda daha iyi telefonu seçiyor ve gidiyor yani.
Ya harika. Biz de zaten bu tür eğitimlerin artması gerektiğini düşünüyoruz. Belki sonunda tekrar oraya döneriz.
Aynen, kesinlikle. Peki şimdi biraz sosyal medya tarafına gelelim. Yaşlılarla ya da işte yaş almış kişilerle Allah'ım ben bu yaşlılar şeyinden kurtaracağım kendimi. Kusura bakmayın. Yaş almış kişilerle gençler arasındaki sosyal medya kullanımı farkını sorayım ben size.
Şimdi belki dinleyicileri de bilen biliyordur ama gençler arasında çok çalışılmış bir konu var. Fear of missing out yani hiçbir şeyi kaçırmama duygusu
Evet.
dediğimiz.
Evet.
İnternet ve sosyal medya kullanımının en büyük motivasyonlarından birisi bu. Yaş almış kişilerde bu motivasyon yok. Ama bunun bizim araştırmamızda ortaya koyduğumuz gibi hayatı yakalama. Yani bir şeyi kaçırmama değil yakalama. İkisi arasında çok ince bir ayrım var. Daha uzun anlatmam gerekir belki.
Lütfen tabii ki buyurun.
Bunun yetmez. Ama şimdilik sadece buna değinmiş olayım. Eda da ekleyecek tabii bu ki noktada.
Yani yine baktığımız zaman şöyle bir ayrım da görüyoruz. Demin de hocamla konuşuyorduk bunu. Hani gençlerde online dünyadaki içeriği yaratma dürtüsü, o içeriği düzenleme, değiştirme, kendinden bir şey katma ve hatta onu curate etme, hani gruplayarak doğru başlıklarla sunma gibi bir çaba var ve bu sürekli devam eden aktif bir çaba oluyor. Yani oradaki içeriği yaratan, düzenleyen ve sürekli güncelleyen aslında gençler. Ama yaşlıların da bu içeriği takip etme, bunu da buna dahil olma, anlamaya çalışma gibi bir çabası göze çarpmaya başlıyor.
Peki.
Evet, bu nokta önemli aslında. Yani aktif pasif kullanıcı diye ayırıyoruz içerik yaratma açısından.
Süper.
Yaşanmış kişiler daha çok önlerine gelen, yani hazır içerikleri başkalarıyla paylaşma davranışı gösterirken, gençler en azından bir caps ekleme, bir ufak video çekme, yani ikisi arasında içerik yaratmayla hazır içeriği kullanma arasında en büyük farklılığı görüyoruz.
Yaşlılar tabii bu anlamda daha pasif davranıyorlar diyorsunuz. Peki şu var, bunu aynı şekilde medya kullanımına da yansıtabilir miyiz? Yani mesela gençlerin şu andaki medyadan çok hoşnut olmadığını, işte daha yaş almış kişilerin mevcut medyayı en azından benimsediğini söylüyoruz. Hani sosyal medya kullanımından yola çıkarak bu aktiflik pasifliği medya kullanımına da yansıtabilir miyiz?
Kesinlikle, ve bence bu konu biraz araştırılması gereken bir konu. Hani benim çalıştığım alanlardan bir tanesi de içerik yaratma. İçerik yaratma yeni çağın yaratıcılığı aynı zamanda. Medyayla da çok tabii ki alakalı bir konu. Bu konunun çok daha derin çalışılması gerekiyor. Benim şu anda tam araştırmasını bu yönde yapmadığım için daha fazla bir şey söyleyemiyorum.
Tabii. Yok, anlıyorum.
Kesinlikle alakalı.
Yani bir hani orada bir bağlantı var. Yani mesela şunu fark etmiştim ben günün birinde. Annem mesela eğer ben ona dur anne sakin ol demezsem gün içinde binlerce bana caps gönderebiliyor. Yani o kadar çok şeye maruz kalmış ki.
Aynısıyı babamla yaşıyorum ben de.
Değil mi?
Özlü sözler, şifalı bitkiler.
Evet, işte. Evet. Yani bu yaratılmış içeriği paylaşma konusunda mükemmeller bunu söylemek gerekiyor.
Mükemmeller, evet. Annem de birkaç, mesela 2-3 grupta annemle birlikteyiz. Aile grupları bunlar.
Evet.
Aynı içerikleri her yere gönderiyor. Ben anne diyorum, alıyorum. Ben de en büyüğüne göndersen en azından bir kere almış olacağım. O konuda biraz eksikleri var. Bir de benim özellikle bu çalışmayla ilgili değil de dijital kimlik konusunda kafaları çok karışık. Yani e-mail'le Facebook'a üye olması gerektiğini biliyor ama onun arkasında ne oluyor, neden öyle oluyor, o konular ya da bir şey, dijital kimlik, şifre, bu konularda bayağı sorun yaşıyorlar.
Ya birazcık
annemizin kursa gitmesi çok iyi olmuş. Ya
evet
da...
evet, kesinlikle onu söyleyecektim ben de. Yani devletin biraz, hani kurumların diyeyim, hani bu konuda birazcık ön alıp bir şeyler yapması gerekiyor gibi geliyor bana. Hani
kesinlikle.
Kimlik hırsızlığı vesaire nedir, ne değildir, nasıl olur? Bunu biraz anlatmamız gerekiyor topluca sanırım.
Kesinlikle. Mesela update'ler geldikleri zaman bayağı şey, bunalıma giriyorlar.
Panik oluyor.
Yani yine kullanma biçimleri o açıdan da farklı. Bazı şeyleri anlamadan kullanıyorlar ama teknolojinin de, belki sonra söyleyeceğimiz şeyleri başta söylüyoruz. Bu hem makineleri yaratan kişilerin hem de yazılımları yapan kişilerin, kullanıcı arayüzlerinin onların bu problemlerini göz önüne alarak çözümler üretmesi gerektiğini de düşünüyoruz.
İşte tam da soracağım soruya pas attınız hocam. Saygılar sunuyorum size. Şimdi bu yaş alan dünya nüfusu var ve internet üzerinde de bayağı etkin bir hale geldiler. Çünkü yaş almış nüfus giderek sayısı artıyor. Hani bu böyle
öyle
baktığımızda.
Dünya yaşlanıyor.
Ha, evet, yani bu da internet kullanımı üzerinde bir etkisi olacak mı bunun? Yani şimdi siz dediniz ki mesela cihaz üretenler ya da yazılım üretenler buna göre arayüz yapmalılar. UX'i mesela buna göre baştan tasarlamalılar. Belki bu internetin ya da bu ara birimlerin değişmesini sağlayabilir.
Sağlayacak ve zaten aslında bu konuda çok çalışma da var. Yani en basit örneği bu hayatımıza giren akıllı asistanlar, yine en bilineni,
evet,
dinleyicilerimizin kafasında açılması için Siri gibi,
evet,
sesli komut verebildiğimiz ya da diyelim ki yaşların bir derdi iyi görememek, yine bir kitabı seslendirerek okuma teknolojileri zaten hali hazırda var. Daha da etkin bir şekilde hayatımızın içine girecek gibi gözüküyor ve bu konuda aslında çok yapılan çalışma var. Bence iyi bir aşamaya doğru da gidiyoruz. Dolayısıyla da internet kullanımı artık hani internet bana kalırsa elektrik gibi. Yani bir süre sonra nasıl elektriği düşünmeden kullanıyoruz,
aynen,
bir şey takıyoruz. İşte internet kullanımı da o düzeye gelecek ve bazı şeyleri konuşmuyor olacağız zaten.
Zaten diyorsunuz. Peki şimdi sosyal medyanın kendi iç yapısına biraz girmek istiyorum. Burada yaş almış kişiler ve gençler arasında bir kuşak çatışması ya da çelişme var mı acaba?
Bu soruya Eda cevap versin.
Evet, evet.
O daha
Eda, çelişiyor muyuz, ne diyorsun?
Yani biraz şey tartışılıyor mesela, bu Facebook'la başlamıştı aslında hikaye ama Facebook'tan biraz diğer platformlara kayma gibi şeyler tartışmaya başladı. İşte
gençlerin Facebook'tan uzaklaşması üzerine konuşuyoruz sanırım,
evet,
değil mi?
Evet, bu teyze hala yorumları, işte babaanne yorumlarının getirdiği etkiler de olabilir. Şakaya vuruyoruz ama aslında biraz gerçek. Ama şöyle bir şey var, biz araştırmamızda da ortaya çıkan 5 tane sosyal medya konu motivasyonundan birisi sosyal gözetleme motivasyonuydu. O da işte bu yaş almış kişilerin işte çoluğunu, çocuğunu, torunlarını ya da etraftaki akrabalarını gözleme, neler yapıyorlar, en son ne yaptılar, işte fotoğrafına bakıyor, altına yorum yapıyor gibi bir motivasyonun tanımıydı. Bununla birlikte Instagram'a da taşınmaya başladılar. Yani her platformda aynı motivasyonla, aynı itici güçle yer almaya ve entegre olmaya devam ediyorlar gördüğünüz üzere. Yani mesela benim babam Facebook'la başladı. Ama baktı ki hepimiz Instagram'dayız. İşte bir video açıyoruz, birbirimize gösteriyoruz. Etrafın etkisiyle o da Instagram'a gelmeye başladı. Bu sefer orada daha yoğun bir kullanım göstermeye başladı. Onların da amacı zaten gençlerin olduğu yerde yer almak, orada içerikleri anlamlandırabilmek olduğu için yine birlikte taşınıyoruz diyebiliriz yani.
Peki gençlerin Facebook'tan yaş almış ya da büyükler, aile bireylerin orada olduğu için Instagram'a kaçtığı savı doğru mudur?
Yani yorumu açıklamıyorum.
Kendisi aslında bir marka için genç araştırması yaptık. Hatta lise ve üniversite başka bir araştırmaydı. Onların internet kullanımlarına dair. Gençlerin şöyle bir farkı var, o araştırmadan da biliyorum. Onlar birden fazla sosyal medyayı, mesela Snapchat kullanıyorlar. Benim yaş grubum ve benim üstüm Snapchat'a girmedi. Türkiye'de biliyorum.
Böyle. Ben denedim, beceremedim hocam, yalan değil.
Rakamlardan da gençler bile girmiyor işte. Onlar özellikle liseliler arasında Snapchat çok yaygındı biz araştırmayı geçen sene yaptığımızda. Birçok mecrayı, birden fazla mecrayı aynı anda kullanıyorlar ve WhatsApp da çok önemli. Yaşlılar da WhatsApp kullanıyor ama gençler çok değişik şekillerde kullanabiliyorlar. Çok şöyle değişik, çok dinamik gruplar oluşturuyorlar, anlık gruplar. Mesela bir doğum günü partisi etrafında bir grup oluşuyor, onun alt grubu oluşuyor. Alt gruplar çok enteresan. Kızlar kendi arasında ne giyeceğiz grubu oluşturuyorlar. Ve sonra o grup çözülüyor. Olay bitince grup çözülüyor. Onların kullanımını böyle farklı. Yani ailesinin göreceğini bildiği zaman Instagram'da ona göre paylaşıyor. Daha özel bir fotoğrafını WhatsApp'tan kapalı gruplarda paylaşıyor. Snapchat'ten paylaşıyor.
Peki kaçacak yer kalmayınca ne yapacak acaba gençler? Bu da bir soru yani.
Yaşamasını öğrenecekler. Bu çok sosyal medya araştırmalarında bu konu çok konuşulmuş bir konu. Yani evde kapımızı kapatması, hani ailenin o kapıyı izinsiz çalmadan açmamasıyla, yani o kendi özelliğini nasıl yaşamak istediğini hem kendisi hem ailesi öğrenecek diye düşünüyorum. Bu her zaman vardı. Offline dünyada da vardı.
Evet.
Kapınızı kapatırsınız, işte o konu.
Anladım, anladım. Ama yani şu da oluyor mesela, siz bundan, hani sizin büyüklerinizin sizin hayatınızı gözetlemesinden rahatsız olmayabilirsiniz ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir arkadaşınızla mesela sosyal medya ortamında yazışırken siz kendi aranızdaki hukuka göre yazışırken bir anda annesi geldiğinde o muhabbet orada patlıyor, sönüyor, kalıyor. Bir de böyle bir şey var yani, büyükleri gelmiş, büyüklerinin yanında arkadaşımı dövmeyeyim tadında bir şey oluyor.
Aynen o, doğru.
Yani acayip zamanlar yaşayacağız. Peki burada şunu sormak istiyorum. Arada bir çatışma olabilir mi gençlerle yaş almış kişiler arasında sosyal medya ortamında? Çünkü iki farklı kuşak çatışmaya elverişli gibi bakıyorum. Çünkü hani hızlı değişen bir nesil var. Hızlı değişen, farklılaşan bir şey var. Z kuşağı, Y kuşağıyla, X kuşağıyla hiç konuşamıyor filan gibi farklılıklar var. Böyle bir çatışma ortamı bekliyor musunuz ya da umuyor musunuz?
Ben beklemiyorum.
Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu kişisel bir görüş ama internetin aslında bu kadar insanları kendine çekmesinin sebebi orada herkesin eşitlenmesi gibi geliyor bana. Hani bu kişisel bir görüş olarak kalabilir, araştırmaya desteklenmeyebilir ama evet. Orada hani kişinin yaşının veya background'unun, işte yaşamının özelliklerinin çok bir önemi kalmıyor. Oradaki içerik ortak bir şekilde paylaşılabiliyor. O yüzden hani çatışma çok öne çıkan bir özelliği olmayabilir oradaki iletişimin diye düşünüyorum. Hatta onun yerine daha çok birleşme ve daha birbirinden öğrenme şeklinde bir ortam oluşuyor gibi geliyor bana.
Anlıyorum. Peki araştırmanızı bende çok iz bırakan bir yanı da yaşlılardaki, yaş almış kişilerdeki atıl kalma duygusuydu. Biraz bunu açabilir miyiz?
Yani aslında araştırmamızın literatüre katkıda bulunacağını en çok hani vurguladığımız noktası bu. Bu İngilizce'de obsolescence olarak geçen kavram atıllaşma olarak tanımlanıyor Türkçe'de.
Evet.
Bu sosyal, bilişsel, duygusal ya da profesyonel bazı özelliklerde ortaya çıkan aksaklıklar olarak tanımlanıyor.
Hı hı.
Bu da bireylerin geride kalmış hissetmesi ve biraz daha hayatı yakalayamamış hissetmesi olarak tezahür ediyor. Tam olarak şu yaşta atıllaşırız gibi bir belirlenmiş bir yaş yok ama bu duygu genellikle yaş ilerledikçe etkilerini ortaya çıkarıyor.
Evet.
Biz de bu araştırmada yaşlılarla, yaş almış kişilerle topladığımız verinin sonucu olarak şunu bulduk. Sosyal medyanın yaş almış kişilerin hayatına tuttuğu yerin önemi arttıkça bu kişiler daha az atıl hissediyorlar. Yani o kişi sosyal medyaya ne kadar bağlıysa, hayatına onu ne kadar merkezi görüyorsa sosyal medya o kişinin atıllık hislerini daha çok azaltıyor gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yani daha genç, daha hayatı yakalamış, hayatın akışına paralel hissettiklerini ifade ettiler. Daha çok sosyal medya kullanan yaş almış kişiler. Hatta hem bunun için kullandıklarını hem sonucunda bunu yaşadıklarını ifade ettiler.
Ben de bir tek bir şey söylemek isterim. Biz var olan skalaları biraz modifiye edip kullandık bu atıl kalma duygusunu ölçmek için. Oraya ben Eda ile birlikte kendimiz bir soru ekledik. O da evet. Şuydu, bir kendi katkımız olarak. Sosyal medya kullanımım arttıkça kendimi daha geç hissediyorum, genç hissediyorum.
Evet.
İnsanlar bu soruyu bir beşli skalada ölçüyorduk. 4-5-4-5-4-5 yani şeyi yakalamış olduk. Orada çok net bir şekilde kendimi genç hissediyorum diye. Ben hani onu yaptığımız mülakatlarda da görmüştük zaten. Çevremizden de görüyoruz. O işte hayatı yakalama duygusu çok net hissediliyor. Bir de ek olarak literatürde yaşlılarla ilgili teknoloji korkusu çalışılmış bir konu. Yani onların teknolojiyle aralarına koydukları anlamamaktan, yapamamaktan olan mesafe çalışılmış bir konu. Aslında işte bir yandan da teknolojiyle aralarındaki o kötü ilişkiyi de sosyal medya ve akıllı telefonlar aracılığıyla düzeltiyorlar. Ve o bunları ben yapabilirim, ben de yapabilirim, ben de bu aletleri kullanabiliyorum duygusu veriyor sosyal medya dışında da.
Vallahi süper. O zaman şunu söylersek herhalde yanlış bir şey konuşmuş olmayız. Bu sistem yani bu yapı sosyal medya yaş almış kişiler için çok önemli bir fayda sağlıyor.
Vallahi öyle. Biz öyle, bizim bulgularımız öyle. Yani gençler şöyle çalışmalar var literatürde. Gençlerde aşırı sosyal medya kullanımının depresyona yol açtığı, o işte sosyal kıyas meselesi çok önemli orada. Yaşlıların zaten kendileri içerik paylaşmıyor. Yani kendi makyajlı yüzünü ya da saçını paylaşmıyor. Evet. Sorumluyla birlikte bir fotoğrafını paylaşabilir. Yani sosyal kıyas orada tek konu değil gibi gözüküyor. Ve temel farklılıklarından bir tanesi bu. Dolayısıyla yaşlılarda, bizim araştırmamızda da öyle çıktı. Yaşlılarda sosyal medya kullanımının aslında demin anlattığım o teknoloji korkusu gibi diğer faktörlerle pozitif bir etki yarattığını vurgulamış olduk.
Anlıyorum, anlıyorum. Süper. Şunu da sormak istiyorum. Aslında şimdi literatür tabii farklı şeyler söylese de eskiden dediğim 1980'lerde, 70'lerde 60 yaşına gelen bir insan koltuğuna oturur, dizine battaniyeyi koyar ve ben artık yaşlandım ve tamam der, konuyu kapatırdı. Ama bugün baktığımızda 70 yaşındaki, 75 yaşındaki insanlar hala bir dünyayı gezmek, yeni şeyler öğrenmek motivasyonunda yaşıyorlar. Hani şey de yukarıya çıktı gibi geliyor bana. Yaşlılık hissiyatı yukarıya çıktı gibi geliyor. Yanılıyor muyum acaba?
Yok, hiç yanılmıyorsunuz. Tabii tam bizim alanımız olmamakla birlikte artık hani yaş almış kişilerin kendilerine çok daha iyi baktıkları, fiziksel ve sağlık açısından gelişen olanaklarla çok daha iyi durumda oldukları, belki maddi açıdan da, özellikle ekonomik açıdan da bazı şeyleri yapabiliyor olmaları bambaşka açılımlar sağlıyor. Bir nokta daha var. Biz bunu kendi aramızda hep gülerek konuşuyoruz. Benim anneannem rahmetli bana şey derdi ya, birinci kat, ikinci kat öyle bir ev tut, gelip geçene bakarsın. Çünkü onda hep böyle bir pencereden bakma. Aslında o pencereden bakma olayı düşünecek olursak, sokağı görme, komşuyu görme, etrafta olup bitene hakim olma duygusu.
Evet.
Şimdi biz düşünüyoruz ki aynı şey, belki pencerelerden bakmıyoruz hepimiz ve özellikle yaş almış kişiler ekranlardan dünyayı, kendi sosyal çevrelerini izliyorlar. Ve ben bu analoji beni çok mutlu ediyor. Aslında en temelde şeyler, olaylar, olgular, kavramlar, ihtiyaçlar değişmiyor. Ama teknoloji bu sadece hangi pencereden baktığımızı değiştiriyor gibi geliyor bana.
Analojiyi şöyle geliştirelim hocam. Şimdi eskiden pencerelerden bakardık, şimdi Windows'dan bakıyoruz.
Aynen öyle.
Süper. Hocam gerçekten çok keyifli bir muhabbet oldu. Çok verimli bir şey oldu. Sevgili Eda'ya da çok teşekkür ediyorum bu güzel araştırmayı birlikte yaptığınız için. Literatüre katkılarını bilmiyorum ama birçok insanın hayatına çok önemli katkılarda bulunacağını umuyorum.
Çok teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için ve bu araştırmayı paylaşma şansı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sevgiler sunuyorum sizlere.
İyi günler.
İyi günler diliyorum. Evet. Değişik bir bakış açısıyla değişik bir dünyanın içine soktu bizi hocalarımız ve sevgili öğrencimiz. Gerçekten de bu tip araştırmalar çıktıkça ben bunları mutlaka sizlerle paylaşmak istiyorum. Görünce kaçırmıyorum böyle şeyleri. Önümüze gelince sizlerle de şey yapacağız. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Şarkımız da yaptığımız konuya göndermeli olsun. Jethro Tull'dan geliyor. Too old to rock and roll, too young to die.
Rocker war is anti-long. War is ground cups too tight. Unfashionable to the end. Drag is a too light. Yesterday's dreams, the transport cab, prophet of doom. Ringing no change it is, a double tone seems it is. Post war babe in bloom. Once a holiday, David Sandman, and a triumph on the hill. Counted his friends in Bernard's bar of class, praise that he always will. But he's the last of the blue blood, a greaser bar. And all is made to do in time.
married with three kids caught by the river road. Sold his soul straight down the line. And some of them own a little sports car and meet at the tennis club dues. But drinks on a Sunday, work on Monday, they throw away the blues, so I choose.
İnsanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat Ayan, RS FM'de haftanın kapanışında programımızın ikinci yarısındayız. Önemli bir isim tamlaması gerçekleştirdim. Evet, şimdi hattımızda çok değerli bir konuğumuz var ve patent konusunu kendisiyle konuşacağız. Merhabalar efendim.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Yaman Karadeniz. Sizi öncelikle tanıyabilir miyiz efendim?
Kemal Yaman Karadeniz olarak Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanıyım.
Evet.
Destek Patent 1983 yılından beri patent ve marka konusunda ülkemizde hizmet üreten bir şirketimiz. Patent konusunu kısaca bahsetmek isterim.
Evet hocam, patent nedir, ne değildir, bunu biraz sizden alalım öncelikle.
Evet, tabii. Şimdi patent bir yeniliğe verilen bir belgedir. Ama bu yenilik nedir? Olması için ne olması tanımlanmasını yapmak istiyorum kısaca.
Buyurun lütfen.
Yenilikle inovasyon, buluş gerekiyor. Bu buluşun da 3 temel kriteri sahip olması lazım ki patent belgesi alabilsin. Bunlardan bir tanesi dünyada yeni olacak. Yani daha evvel benzer şekilde bir buluşun patent belgesi alınmamış olması gerekiyor.
Evet.
İkincisi de bunun sanayiye uygulanabilir olması lazım. Yani hayal mahsulü buluşların patent belgesi alması da söz konusu olmuyor. Üçüncüsü de bu konuda, yani patent alınacak olan buluşun sahip olduğu sektörde bir uzmanın kolayca erişebilmesinden bir tık daha üstte bir niteliğe sahip olması lazım. Yani patent alacak olan buluşlar mutlaka yeni olacak, dünyada yeni olacak. Yani sadece dünya, Türkiye'de yeni olması yetmiyor.
Evet.
Dünyanın herhangi bir yerinde müracaat edilmemiş olması lazım. İkincisi, bu konudaki bir kişinin rahatça erişebilmesinden daha nitelikli bir buluş olması lazım. Üçüncüsü de sanayiye uygulanabilirlik çok önemli. Bunlara sahip olan buluşlar için biz karşılaştırma yapıyoruz. Yani burada bu buluş hangi problemlere çözüm olmuştur?
Evet.
Neyi çözmüştür? Onun için bu konuda en az bir 8-10 sayfalık bir rapor niteliğinde bir buluşun tanımı ve bu buluştaki yeniliklerin tarif edildiği bir tarifname ve sonuçta da bu buluşa ilişkin biz neyi korumasını talep ediyoruz, bu istemleri içeren bir dosya hazırlanması lazım.
Anlıyorum. Ve bu da bir uzmanlık gerektiriyor sanırım, değil mi?
Uzmanlık gerektiriyor. Yani dolayısıyla bu dosya hazırlandıktan sonra bu dosyayı Türkiye'de muhatap olan kuruluş Türk Patent Kurulu Kurumu Başkanlığı'dır.
Evet.
Türk Patent Kurumu Başkanlığı Sanayi Bakanlığı'na bağlı bir kurumumuz. Dolayısıyla burada yapılacak olan iş gerçekten bir uzmanlık alanıdır. Onun için buluşları olan, inovatif bir değeri olan, inovatif çözümleri olan kişiler bu konulardaki uzman kişilere danışarak bu buluşları da korumaya çalışmalıdır.
Bu uzmanlık alanı konusunu biraz açmak isterim Kemal Bey. Şu yüzden mesela benim çok iyi arkadaşlarım var. Gerçekten de böyle inanılmaz mühendisler. Kafalar tıkır tıkır çalışıyor ama hadi gel şu yaptığın işi 3 satırla şurada anlat dediğimiz zaman eller ayakları birbirine dolaşıyor. Ya böyle acayip icatlar çıkartmışlar falan ama bunları kağıda dökebilecek yeterliliğe sahip değiller. Çünkü o kafa başka bir kafa. Sanırım siz burada devreye giriyorsunuz değil mi?
Evet, biz burada yani patent vekili olarak. Patent vekilleri var şu an Türkiye'de.
Evet.
Patent vekili olarak biz burada devreye giriyoruz. Patent vekilini de kısaca açayım.
Lütfen.
Patent vekili demek Türk Patent Kurumu'ndan sınava girerek yetki belgesi almış olan mühendis veya üniversite mezunu olan kişilerin almış olduğu belgedir.
Evet.
Patent vekilliği konusunda hakikaten Türkiye 1995'ten itibaren bu konuda çalışmalar yapıyor ve 1995'ten itibaren patent vekilliğini sınava tabi tutarak bunu legal hale getirmiş olan bir ülkedir. Onun için Türkiye'de patent vekilliği son derece önemlidir ve yetkin patent vekillerimiz de şu anda Türkiye'de mevcuttur.
Süper. Peki bizim buyurunuz lütfen. Buyurunuz. Lütfen siz buyurun.
Patentten yine devam etmek istiyorum.
Tabii
patent belgesi müracaatı Türkiye'ye yapılınca sadece Türkiye'de geçerli olan bir belge alınmış olur. Eğer biz buluşumuzu uluslararası da Türkiye'nin dışında da korumak istiyorsak bunun için ayrı bir işlem daha yapmak lazım. 12 ay içerisinde bu işlemi yapmak gerekiyor. Yani Türkiye'de müracaat ettiğimiz tarihten itibaren 12 aylık süre içerisinde bu müracaatı hangi ülkelerde bizim buluşumuzu korumak istiyorsak o ülkeler için yapmamız gerekiyor. Bunun için tabi uluslararası bir sistem var. Patent İşbirliği Sistemi, PCT dediğimiz.
Evet.
Bu sistem üzerinden yapabiliyoruz. Türkiye bu PCT anlaşmasına da üye olduğu için burada buluşçularımıza 18 aylık ek süre daha kazandırmış oluyoruz uluslararası korumalar için.
Yani bu şeyi var mı peki Kemal Bey? Onu sormak istiyorum size. Mesela ben Türkiye'den bunun patentini aldım. O sırada dünyaya başvurdum. Fakat benimle eş zamanlı olarak aynı konuda birisi de dünyaya başvurdu. Ben Türkiye'de bunu şöyle şöyle başvurmuştum. Hani benimki biraz daha eski deme imkanımız var mı?
Elbette ki.
Ha, süper.
Yani bizim işte onun için müracaat tarihi çok önemli.
Süper,
burada.
Süper.
Buluşu olan kişiler bu buluşlarını bir an önce ilgili ülkelerinde müracaatı yaparsa avantaj elde etmiş olacak. Çünkü burada bırakın günü, saatin bile önemi var.
Hmm,
saatin bile önemi var. Onun için ben eğer işte örnek veriyorum Güney Amerika ülkelerinden herhangi bir tanesinden mesela Brezilya'daki bir buluşçudan daha önce Türkiye'de bir saat evvel müracaat etmiş olsam bile benim buluşum daha erken müracaat edilmiş olarak sayılır ve ben avantajlı bir konuma gelmiş olurum.
Ya çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her şey aynı anda bulunma ihtimali çok yükseldi. Çünkü
tabii,
ortak akıl var dünyada.
Tabii kesinlikle. Şimdi bu buluşları peki müracaat ederek koruma altına aldıktan sonra ne yapılması lazım? Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum.
Lütfen, tabii ki.
Yani bunlar tabii dediğiniz gibi her gün yeni buluş ve efendim, bu buluşların patent belgesine bağlanması söz konusu olduğu için burada patent bültenlerini, özellikle Türkiye için söylüyorum bunları, Türkiye'deki sanayicilerimiz bu patent bültenlerini kendi sektörlerinde farklı buluşlar var mı yok mu veya kendi buluşlarıyla ilgili benzerlik içeren patent müracaatları yapılmış mı, bunların da takip edilmesi lazım. Yani patent takibi de önemli. Evet. Ben nasıl olsa bir buluşumu patentledim, artık bundan sonra kimse alamaz demek yeterli değil. Bu buluşun korunması için ve bunun takip edilmesinin gerekli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Evet. O zaman ne olur? Biz kendi alanımızda, kendi sektörümüzde en etkin şekilde buluşumuzu korumuş oluruz ve bunu kullanma imkanına sahip oluruz. Kullanma ne demek? Kullanma şu demek. Ben her zaman değerli sanayicilerimize şunu hatırlatıyorum. Yani biz üretimimiz sonuç itibariyle sınırlı. Yani ben fabrikamda örnek veriyorum. Buluşumla ilgili bir ürünü 100 adet üretiyorsam, piyasanın da 1000 adet ihtiyacı varsa, ben bu 1000 adete yetişemiyorsam burada kendi buluşumu, burada çok değerli olan bu buluşumu 900 tane daha üretecek olan firmalara kullandırma imkanına sahip oluyorum. Yani ben buluşumdan aynı zamanda para kazanma imkanına da sahip olabilirim. Buna da biz lisans diyoruz. Lisans vererek bu buluşlarımızı kullandırıp buradaki üretim miktarını arttırmak çok önemlidir. Bunun da aslında ekonomiye çok ciddi bir katkısı olacaktır. Ve üretime çok üretilecek olan ürünlerin miktarının artmasına çok ciddi bir katkı olacaktır.
Kemal Bey, geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey yaşandı. Dünyanın hani önde gelen teknoloji üreticilerinden Intel, mobil teknolojilerle alakalı patentlerini dünyada kullanıma ve satışa sunulmayı kararını aldığını söyledi. Ve bütün şirketler hani böyle açık arttırma tarzı bir yere girdiler ve yanlış hatırlamıyorsam Apple bu şeylere talip oldu ve bunları ciddi paralara aldı. Ama çok gerçekten çok ciddi paralara aldı. Türkiye'de
aynen
de böyle bir şeyin olması hayal değil herhalde, değil mi?
Hayal değil. Yani kesinlikle bu konu gittikçe zaten ihtiyaç haline geldi. Şu anda biz bunlara yönelik de çalışmaları yapıyoruz. Ve sanayicilerimiz bu konudaki ilgisi de artmaya başladı ama yani Türkiye'nin potansiyeline baktığımızda bunlar çok az adette olduğu için aslında biz bunun çoğalması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa bir firma bir tane patent almış ve bu patenti kendisi üretiyor, bu yeterli değil. Bu patentteki teknolojiyi aslında sektördeki birçok firmanın kullanıyor olması lazım ve bu üretilip işte yurt içinde veya yurt dışına satışını yapması lazım ki hem firmalarımız daha zengin hale gel, hem ülkemiz burada daha zenginlikler imkanı sahip olsun. Burada amaç ülkemizin kalkınmasına katkı koymak. Yoksa bir tane buluş yapmak ve bu buluşu sadece ben kullanacağım demek ülkeye çok büyük bir katkı sağlamayacak.
Zaten bu eski kafa, sanırım yeni ekonomi kafasında bunlar değişiyor. Bu bakış açıları değişiyor değil mi Kemal Bey?
Evet, değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Bunları da görüyoruz zaten. Bir de ben bu konuda eğitim düzeyine ifade etmek istiyorum.
Lütfen.
Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin inovasyonla ilgili endekslerde 49. sırada yer aldığını biz de bir bülten yaptık. Burada duyurduk.
Evet,
Türkiye global inovasyon endeksinde 49. sırada yer aldı 2019 değerlemesinde.
Evet.
Şimdi aslında buna baktığımızda Türkiye'nin daha üst sıralarda yer alması gerekiyor ama bazı eksiklerimiz var. İşte global inovasyon endeksi çünkü sadece yeniliklere bakmıyor. Sadece teknolojik kısmı ilgilenmiyor. Aynı zamanda ülkenin hukuk düzeniyle ilgileniyor. Aynı zamanda siyasi istikrarla ilgileniyor. Aynı zamanda eğitim düzeyiyle ilgileniyor. Ben onun için burada eğitim düzeyine bir vurgu yapmak istiyorum.
Evet.
Eğitim düzeyi itibariyle aslında bu buluşçuluk niteliği kazandıracak olan bir eğitimin ülkemizde ilkokuldan itibaren yer alması lazım. Yani burada
nasıl olması lazım bunun? Bu konuda biraz fikirlerinizi alabilir miyiz?
Bu konuda şunu ifade etmek istiyorum. Aslında Türkiye bundan 10 sene evvel ilkokullarda tasarım ve teknoloji dersi okutmaya başladı.
Evet.
Ama bu sadece bir derste olacak bir şey değil. Eğitimin tümünde inovasyona yönelik bir çalışma olması lazım. Yeniliğe özendirici çalışma olması lazım. Yani kafaları bilgiyle boğmadan özellikle yenilikle biz doldurmamız gerekiyor. Yenilikte kastımız da şudur. Artık belli örneklemeler yapmamız lazım. İnovasyonu nasıl yapacaklarını çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bu tabii oyuncaktan başlayıp da ders kitaplarına kadar devam edecek olan bir süreç.
Aynen.
Yani bunların bütüncül olarak ele alınması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın da buraya yönelik bir takım çalışmalar olduğu şu anda görüyoruz. Ümit ediyorum ki bunlar ileriki yıllarda daha güzel sonuçlar üretmeye vesile olacak.
İnşallah.
Yani kitaplarımız da buna uygun olacak. Eğitim programları da buna uygun olacak. Yani ilkokuldan itibaren. Davranışlar da buna uygun olacak. Dolayısıyla bunlar bir anda olacak şey değil. Yani sonuç itibariyle eğitim bir boyacı küpü değildir.
Aynen.
Eğitim bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bizim bu süreci iyileştirmeye yönelik yapacağımız her bir hareket yıllar sonra bize seberesini vererek ortaya çıkaracaktır.
Şunu sormak istiyorum. Bu eğitimlerden bahsetmişken şunu sormak istiyorum size. Mesela dünyada alınmış patentlere baktığımızda Türkiye'nin bir hayli geride olduğunu görüyoruz. Yani mesela 1990 yılından itibaren var olmayı kesmiş Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin aldığı patent sayısına hala yakın değiliz. Belki bu bahsettiğiniz eğitim ve şeylerle dünyaya açılma konusunda da birazcık ön almış olabiliriz, değil mi?
Kesinlikle. Yani az evvel de söyledim ki bu gerçekten bir süreç. Yani toplumsal bir süreç aynı zamanda. Eğitimle ve efendim söyleyeyim bilgiyle beraber hareket edilmesi lazım. Üniversitelerimiz keza aynı şekilde buna yönelik eğitimleri desteklemesi lazım. Araştırmalar yapacak olan kurum ve kuruluşlar buna yönelik çalışması lazım. Aslında bu patent olayı bir toplumsal olay. Çünkü sadece üniversite hocasına ait değil patent. Sadece üniversite öğrencisine ait değil. Sadece öğretmenlere ait değil. Sadece öğrencilere ait değil. Toplumun her kesiminde ev hanımlarının bile meşgul olabileceği birçok alan var. Yani bugün yeni yemek yapmak bile evet, patent konusu olabiliyor bazen.
Çok güzel.
Yeni yemek, yani yeni yemek türü de bir patent konusu olabiliyor. Yeni lezzetler de patent konusu olabiliyor. Buradan onu da ifade etmiş olayım.
Tabii tabii, bu çıkan kavgaları görüyoruz orada. Peki siz patent almış kişilerin, Türkiye içinde patent almış kişilerin dünyaya açılmasında onlara destek veriyor musunuz?
Evet, kesinlikle. Biz
burası çok önemli gibi geliyor bana çünkü.
Dünyada 192 ülkede biz patent ve marka koruma işlemleri yapıyoruz. 192 ülkede. Bakın bu çok önemli. Yani 192 ülke patent sistemine dahil olarak hareket ediyor. Dünyada bu işi yöneten uluslararası bir kuruluş var. Birleşmiş Milletler'e bağlı WIPO dediğimiz,
evet,
merkezi Cenevre'de olan
bir, evet, kuruluş.
Yani dolayısıyla biz dünya sistemleri için Türkiye'deki bütün sanayicilerimizi, buluşlarını ve markalarını koruma noktasında onlara destek veriyoruz ve bunların takibini de yapıyoruz. Burada önemli olan nokta bunların ürünlere dönüştürülüp ihracata özellikle ağırlık verilmesi çok önemli. Buradaki konuda sanayicilerimiz eğer katma değerli ürünleri üretip katma değerli bir şekilde fiyatlandırıp bunları yurt dışına ihracatını yapabilirse işte o zaman ülkemizdeki ihracat miktarı da artacak. Ülkemiz daha çok döviz kazanacak ve içerideki piyasada daha da canlı hale gelecek. Bakın geçenlerde Sanayi Bakanımız açıkladı. İlk 6 ayda 61 bin adet patent, marka müracaatı yapıldı.
Bunu da soracaktım size. Marka ve patent arasındaki farkı da soracaktım. Marka başvurusu.
Evet. Patent ve marka konusundaki fark şu. Marka bir ürünün ismidir.
Evet.
Patent ise o ürünle ilgili kullanılan gerek üretimde gerekse onun teknolojisindeki yenilikleri içerir. Bu yenilikleri korumak patentle mümkün. Patent sadece ve sadece teknoloji demektir. Marka ise o ürünündür.
Peki çok tartışılan bir konuyu, yani tartışmada daha da tartışılacak bir konuyu gündeme getirmek istiyorum izninizle. Hani sizin uzmanlığınıza başvurmak istiyorum bu konuda. Şimdi Turkcell uzunca bir süredir, 4-5 senedir TV Plus diye bir markayla televizyon yayını yapıyor mobil sistemler üstünden. Hani bu oturdu artık, herkes Türkiye'de bunu biliyor. Fakat geçtiğimiz aylarda Apple bütün dünyada TV Plus ismiyle bir yayın sistemi kuracağını açıkladı. Ve %99 Turkcell'inkiyle çok benzeşecek. Çünkü mobil cihazlar üstünden yapacak o da. Şimdi bu durumda Türkiye'de neler yaşanabilir? Mesela bizim Türk firması dünya devine karşı, ki dünyanın en pahalı firması, en gelişmiş firması diye tanıtılıyor Apple. Buna karşı kendini müdafaa edebilir mi?
Burada bir marka söz konusu. İki, teknoloji söz konusu. Eğer bu teknolojiyi Turkcell, bilmiyorum detayını incelemediğim için.
Yok, teknoloji o kadar şey değil. Yani teknolojiden o kadar hani belirgin bir farkla bahsetmiyoruz. Ama marka çok bariz bir şekilde. Apple dedi ki ben TV Plus'ta bütün dünyaya çıkacağım. Turkcell'de TV Plus zaten var. Herkes bunu tartışıyor. Bunda ne çıkabilir o marka konusundan, bunu merak ettiğim için size sordum.
Bu markayı eğer Turkcell öncelikle müracaatını yapmış ve eğer bunun dünyadaki diğer ülkelerde müracaatını yapmışsa burada hak sahibi olarak buna müdahale etme hakkına sahip olacak.
Apple'ı zor günler bekliyor diyorsunuz. Peki yapmamışsa, yani sadece zaman, Türkiye'de yapmışsa?
Eğer buradaki dediğim gibi hak sahibi olarak, gerçek hak sahibi olarak Turkcell haklarını gerekli zamanında müracaat etmiş ve zamanında koruma altına almışsa burada hak sahibi olacaktır. O zaman hak sahibi olarak da bunun gerekli olarak hukuki işlemlerinde başlatması Turkcell adına mümkün olabilecektir.
Daha Apple çünkü resmi olarak çıkmadı, ama resmi olarak bir gün çıkınca hani bir sabah uyandığımızda herkesin telefonunda TV Plus diye bir şey olacak, Apple kullananların telefonunda mesela.
Ama o zaman da Turkcell harekete geçecektir.
Merhaba diyecektir değil mi? Yani Türkiye'de bunu hayır sen bu ismi kullanamazsın deme hakkı var Turkcell'in değil mi?
Tabii ki. Yani markası dediğim gibi markasının sahibi olarak buna dur diyebilecektir.
Bence bu şey anlamında çok iyi bir örnek. Neden patent almalıyız? Neden markanın patentini almalıyız? Markalaşmalıyız gibi konulara, yani bir Türkiye'nin, bir şirketinin bir dünya devine kafa tutabilmesi anlamında çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Kesinlikle, yani şu anda bu markaların ve patentlerin kurulmasındaki amaç da zaten bu. Yani bunlar marka ve patentler gelecekle çok yakından ilgilidir. Yani firmaların gelişmesi ve geleceğini koruması anlamında söylüyorum bunları. Bunlar son derece önemli haklardır. Bu hakların benim bir müşterimin bir tanımı var. Diyor ki marka hakları ve patent hakları sanal bir şeydir, yatırımdır. Bu sanal yatırım günün birinde gerektiği zaman şirkete en büyük değeri kazandırır.
Aynen öyle.
Yani o bakımdan sanayicilerimiz, iş adamlarımız bu konuda kesinlikle bu konuyu ihmal etmemeliler. Yani bunlara verilen küçük rakamlar yarın kendine çok büyük bir kazanç olarak dönecektir. Ama bugünü mutlaka bunları korumayı tesis ederek geçirmemiz lazım. Ve bunlardan da azami şekilde üretimde yararlanmamız lazım. Eğer bunları bu şekilde kullanırsak gelecekte de daha büyük faydalarını görme imkanımız var.
Kemal Bey, unutmamak da gerekiyor sanırım. Bu Apple'la mesela Samsung arasında milyar dolarlık, 5-6 milyar dolarlık şeyler oldu,
tabii
savaşlar dava, oldu. Patent davaları
oldu. Tabii ki. Bir de yani bu ticaret savaşları diyoruz veya ticari mücadele diyoruz. Buradaki işler yani mutlaka kan davası nitelinde değil.
Evet, evet.
Karşı taraf eğer sizin zorlu bir rakip olduğunuzu düşünürse, görürse, o zaman size para verip sizin hakkınızı ya kiralama veya satın alma yoluna gidebiliyor. Yani eğer biz o kararlılığı gösterebilirsek, yani bu kan davası değil sonuç itibariyle, ticarettir. Yani benim efendim haklarımı gözeterek bana bunun bedelini ödüyorsa ben ona her zaman bunu kullandırırım.
Vallahi çok çalışıp patentini alının, kaybetmesi söz konusu değil.
Söz konusu değil.
Sizin söylediklerinizi.
Mutlaka kazanacaktır. Ben tabii bu konudaki özellikle sanayicilerimize son olarak şunu da ifade etmek isterim. Eğer gelecekte daha büyük boyutlarda işler yapmak istiyorsak patente ve markaya yatırım zamanıdır diyorum. Ve bunları bugün çok zor değil, çok büyük rakamlar da gerekmiyor. Yeter ki yetkin personelimizi bu işe görevlendirelim ve bununla ilgili çalışmaları bugünden başlatalım.
Efendim çok teşekkür ediyorum ben size verdiğiniz değerli görüşler için. Bu görüşlerde de hani rakamlar vesaireler değiştikçe yine sizi mikrofonlarımıza alıp bu konularda konuşmak isterim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sayın Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaman Karadeniz'le görüştük. Evet ya, değişik bir bakış açısı, değişik bir ufuk turu verdi bize. Ama ben de şunu araya eklemek istiyorum izninizle. Türkiye'de şu anda alınan patentlerin, yani Türkiye içinde alınan patentlerin %62'si yabancı, %38'i yerli. Yine bu resmi rakamlardan yola çıkarak size bunları söylüyorum. Son 5 yılda başvuruların %68'i yabancı. Yurt dışından ülkeler gelip bizden patent alıyorlar. Biz kendi patentlerimizi üretmekte geri kalıyoruz ve patenti en çok patent üreten ülkeler, en çok marka üreten şirketlerin başında yine Türcell, Türk Telekom, Vodafone, Arçelik gibi hep bildiğimiz, hep karşımıza çıkan şeyler geliyor. Alt taraftan bir firmalar bütünü çıkartıp da böyle Ar-Ge ile biz bu ülkeye patent yarattıramıyoruz. İnşallah bunu yapabiliriz. İnşallah yakın ve orta vadede bu konuda Kemal Bey'in de çok güzel işaret ettiği gibi doğru yapılanmayı, doğru kadrolaşmayı, okullardaki doğru eğitimi ön plana çıkartabiliriz. Evet, programımızın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, RSFM'de Yeni Şeyler rehberini kapatırken size o çok sevdiğimiz, çok dinlediğimiz Perfect Day şarkısını çalalım. Kimden? Caro Emerald'dan gelsin. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Perfect day. Problems all left alone. Weekend is on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk, Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.